Ayrım 6.
Ryan'ın uzun kirpikleri titredi. Ben de seninle geleceğim. Deli misin? Ignatiuk'un gelmesine bile izin vermiyorlar. Oysa geçen gün bir arabayı nasıl endekten çıkardığını görecektin. Orası nasıl bir yer biliyor musun? Kışın insan güç soluk alıyor. Soluk alıyor ya, tek başıma kalamam. Yashchenko her şeyle ilgileneceğine söz verdi. Benim söylediğim bu değil. Osip karısına baktı, heyecanlandı. Sevgi bir kan ırmağı gibi yüzüne çıktı. Minicik eli öptü. Raya'yı yatıştırmak gerekiyordu. Birden hatırladı. Saat 8'de toplantı vardı. Hemen bir pirzola yuvarlayıp koşarak gitti. Neden bu kadar uzağa, kuzeye yolluyorlar onu? Diye düşündü Raya. Gürcistan olsa giderdi kocasıyla. Kiev'ten ayrılmak ne kötü. Ama gitmesi gerektiğini söyledi. Evet ama gideceği yer de Gürcistan değil. İnsan böyle bir yere isteyerek nasıl gidebilir? Yok yok, iyice çıldırdı. Aptallık yapmadan da namuslu olabilir. Bu işi kimse zorla vermiyor ona. Kimse de değerini bilmiyor. Tersine gerektiğinde reddetmesini bilenlere değer veriliyor hep. Neden Ignatiuk'u yollamıyorlar? Ya da Korotkov'u? Onların gözünde Osip yumurcağın biri. Bir sözcük yola çıkmasına yeter. Beni hiç düşündüğü yok. Tek başıma ne yaparım? Tıpkı Zina gibi. Yemekten sonra dışarı fırlaması, geceleri geç dönmesi, bütün sorularıma biliyor musun Rayacığım pek anlamadım diye cevap verip uyuması yetti zaten. 5 yıldır hep aynı şey. İşin kötüsü onu zorlayan yok. Seve seve yapıyor. Kendini benim yerime koymak bile istemiyor. Beni sevdiğini düşünüyor. Gidemez bu kere. Ölürüm derim. Anladın mı Osip? Ölürüm. Ama Osip evde yoktu. Raya yüzü duvara dönük yatıyordu. Kana torununa elleri yıkamak gerek diyordu. Ellerimiz kirlidir. Osip gelse artık. Toplantı epey sürdü. Raya'nın kendisine ne kadar gerek duyduğunu Osip anlayamıyordu bile. Gece de anlayamadı ya, pek çok şeyin farkındaydı. Raya'nın hakkı vardı. Çalışkan ve bilgili, güçlükleri yenmeyi, yemekten, uykudan, özel hayatından fedakarlık etmeyi bilen biri olarak tanınmıştı. Raya sinirlendiğinde omuz silkip, ''Başka ne yapabilirim?'' diyordu. ''İşim çok önemli.'' Fırtınanın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Duymuştu, okumuştu. Çocukluğundan beri bunu düşünüyordu. Anlaşılmaz biri olmadığı halde Raya'yı anlayamıyordu. Çağını, çağının gerektirdiklerini, sert dilini anlıyordu. Duygu karmaşasını çözmekte tecrübesizdi. Kederden sevince, sevinçten birden umutsuzluğa geçen karısı onu şaşırtıyordu. Neden Raya birdenbire beni seviyor musun diye soruyordu. Bu kuşku neden onda yer etmişti? Oysa her şey açıktı. Raya onun karısıydı. Bir de kızları vardı. Raya sevgiden yoksun kaldığından yakındığında ellerini, kısa saçlarının açık bıraktığı ensesini, perçemlerini öper, hem duygulanır hem kızar. Tıpkı romanlardaki gibi derdi kendi kendine. Okul çağlarında sayısı 20'yi aşmayan roman okumuş, hepsini de uzun süreden beri unutmuştu. Artık kitap okuyacak hali yoktu. Uykusunu ancak alabiliyordu. Roman kavramı onda hoş, esrarlı ve yorucu bir şeye bağlıydı. Raya için duyduklarının kendi de farkında değildi. Kaya içine saklı altın gibiydi bu duygular. 25 yaşındayım Osip. Korkunç bir şey. 1-2 yıl sonra yaşlılık başlıyor. Saçmalama. Ben 30 yaşındayım. Kendimi hiç de yaşlı hissetmiyorum. Sen erkeksin. Erkek olmanın ne önemi var anlamadım. Hiçbir şey anlamazsın ki. Dur da anlatayım. Her zaman aklına eseni yaparsın. Bir kerecik olsun beni dinle. Tek başına gitmeni istemiyorum. Gitmen gerekliyse beni de götür. Rayacığım olanaksız. Bana inanmıyorsan Yashchenko'ya sor. Ne sormamı istiyorsun? Nasıl sevmek gerektiğini mi? Yüreğimdekini de bir yabancıya açamam ya. Oralar istediği kadar soğuk olsun. Yalnız kalırsam daha çok üşürüm. Raya ağlamaya başladı. Osip'in yüreği paralandı. Hep böyle olurdu zaten. İstediği kadar Raya'nın ufacık şeylere gözyaşı döktüğünü bilsin, yine de üzülürdü. Gözyaşlarını görünce aklı başından giderdi. Karısına sarıldı, onu avutmaya çalıştı ama başaramadı. Gözlerinin önünde geniş, yeşil leke uzanıyordu. Ne yapabilirdi? Nasılsa Ray'a diretemeyecekti. Gitmek gerekiyordu. Belki daha erken, ilkbaharda dönebilirim. Ray'a cevap vermedi. Konuşamıyordu. Sözlerinin dipsiz bir kuyuda yitip gittiğini duyuyordu. Umutsuzluğa kapıldı, ne dediğinin farkına bile varmadan bağırdı. İşinden nefret ediyorum. Eski Kiev'in soluk kesecek kadar dik ama güzel bahçelerindeki kestaneleri, akça ağaçları, ıhlamurları güneşten sararmış, alçacık küçük evli, günlük hayatın farkına varılmadan akıp gittiği, genç kızların gülüşü, çocukların haykırışı, bir ihtiyarın öksürüğüyle oradan geçen yayanın dikkatini çeken yokuşlardan birini çıkıyorlardı. Ray'a 50 yıl önce sevgilisiyle soluk soluğa bu yokuşu tırmanan bir emekli olmalı. Ray'ın hayatını değiştiren o gün bu sokakta buluşmuşlardır. Osip bir demet menekşe getirmiş, utana sıkıla sigarasını saklayan okullular gibi demeti arkasına gizliyordu. Ray'a o günü hatırladı, düşünceli. Belki düş kurmak gereksiz dedi. Belki seninle bugüne kadar mutlu olduk. Hem çok mutlu olduk, daha doğrusu ben. Bu sözlerle minnet duygularını, sevgisini anlatmak istiyordu. Ama Ray'a kabuğuna çekilmişti. Demek her şey geride kalmıştı. Mutluluk diye adlandırılamayacak ilk haftaların ateşine varıncaya dek. Sonra Valya zafer düşleri görebilirdi. Ray'ın hiç umudu yoktu. Osip bir yıl sonra dönecek, işinden dönmüş gibi günaydın diyecek ve bir toplantıya koşacaktı. Valya müzikle avunursun diyordu. Bazı insanlar için müzik her şeydir. Ray'a için ancak bir vakit geçirme yoluydu. Evet, hayale kapılmak gereksizdi. Onun yerine en iyisi uyku ilacı yutup bir daha uyanmamaktı. Bu düşünceyle Ray'a buz kesti. Elinde olmaksızın kocasına sokuldu. Hayır, bütün bunlar çok saçmaydı. Yaşamak gerekiyordu. Yalnız kimsede yaşama isteği yoktu. Ölüme gelince o da herkesi korkutuyordu. Ray'a, senden ayrılmak bana çok güç geliyor. Bu sözler genç kadının içini rahatlattı. Belki kocasını anlamıyordu, belki Osip de üzülüyordu. Ne güzel bir akşamdı. Kent çok güzeldi, eşsizdi. Kimsenin yaşamak istemediği doğru değil, tam tersi. Ama bunu gerçekleştirmek de o kadar güç ki. Bir uçurumun önüne varmışlardı. Uzaklarda ışıklar parıldıyordu. Rüzgar yeni kesilmiş otların kokusunu getiriyordu. Onlar günlük şeyleri konuşuyorlardı. Her şeyden önce alaya bir pabuç almalıyız. Oralarda havanın çok soğuk olduğunu söylemiştin. Mavi kazağını çıkarmayı unuttum. Mektupların postada kaybolduğu oluyormuş. Arası uzarsa sakın meraklanma. Ray'a karmakarışık düşüncelere daldı. Kaybolan mektup bir şey değil. Ya yetip giden aşksa? Ertesi sabah Osip gitti. Yolculuğunun ilk saatleri epey üzünlüydü. Ray'ı gözünün önüne getiriyor, ne yapabileceğini düşünüyor, şakalarını, şımarıklıklarını, yakınmalarını hatırlıyordu. Kiev'i düşünecek zamanı olmamıştı. Şimdi karısından ayrıldığında Kiev'i bulmuş gibiydi. Sonra camdan dışarısını seyretmeye koyuldu, oyalandı. Yol arkadaşlarıyla gevezelik etti, trenin durduğu istasyonlarda indi. Her şeyle, tarlalarla, ziraatçının anlattığı yer almalarla, Paris ve Londra ile anlaşma yapılıp yapılmayacağı konusundaki tartışmalarla, hasır sepetin dibindeki koyu renk eriklerle, binlerce ışığın aydınlattığı fabrika binalarıyla ilgilendi. İnsanların canlılığı, ışıkları, gürültüsüyle Moskova onu şaşırttı. Halk komiserliğinin bitip tükenmek bilmeyen koridorlarında gezindi durdu. Her şey onu eğlendiriyordu. Kargaşalık, hatta komiser yardımcısının sert sesle söylediği "Dikkat edin, işin sorumluluğu büyüktür." sözleri bile keyfini kaçırmadı. Bir kere daha ormanlar, ırmaklar, fabrikalar, ters yönde ilerleyen trenler, büyük istasyonların canlılığı gözlerinin önünden geçti. İşte duvarda değil, gözler önündeki gerçek harita diye düşündü. Uçsuz bucaksız ülke onu coşturuyordu. Ülkesini ilk kez gözleriyle, kulaklarıyla, ciğerleriyle seziyordu. Havaya varıncaya dek her şey o kadar değişik ki. Uykuya dalacağı sıra, yolculuğunun 4. ya da 5. gecesiydi, yanında olmayışına üzülüp Ray'ı düşündü. Ama trenin sarsıntısı kısa bir süre sonra onu uyuttu. Sabah yine harikalarla karşılaştı. Akça ağaçlar gitmiş, yerine kayın ağaçları, çamlıklar, akça kavaklar gelmişti. Ziraatçının yerine bir mühendis yeni bir vinçten söz ediyordu. Diğerleri Almanların savaşıp savaşmayacaklarını tartışıyorlardı. Ve Osip durmadan seviniyordu. Ne büyük, ne güzel bir evi vardı. Raya'ya mektup yazmaya karar verdi. Gideceği yere vardığında bir tek boş dakikası olmayacaktı. Komşuları çok gürültü ettiğinden birbirini tutmayan şeyler yazdı. Kalemi de hep kayıyordu. Yolculuk çok iyi geçti. Lipki mahallesine uğradığımda oraların tanınmaz olduğunu, şuraya bir yeni bina, buraya plastik eşya satan bir dükkan açıldığını söyleyen anamı hatırlıyorum. Eskiden de evde işlerin yolunda gidip gitmediğini anlamak için büyük babamın bahçesiyle avlusuna böyle girermiş. Ben de çevreme bakıyor ve seviniyorum. Raya, yine ülkenin durumuyla ilgili bir konferans verdiğimi söyleyeceksin. Oysa yürekten yazıyorum bunları. Sevincimi senin de paylaşmanı istiyorum. Beni merak etme. Kışı buralarda geçiren insanlar gördüm. Kiev'te hava durumunu biraz gözlerinde büyütüyorlar. Beni asıl düşündüren ailem. Alaya pabuç alıp almadığın. Anneme söyle, kendine baksın ve canını sıkmasın. Seninle mutlu olup olmadığımı sormuştun ya, onu hatırladım ve geri dönüp seni öpmek geldi içimden. Benim gibi hayalcilikten yoksun adam neler kuruyor görüyor musun? Sık sık yaz sevgilim. Raya mektubu okuduğunda birden Osip'e acıdı. Gerçekten yaşlı değildi, çocuktu, aladan bile saf bir çocuk. Sonra kızdı. Canı beni öpmek istemiş, buna kendi de şaşıyor. Hayır, sevmiyor beni, sevemez. Yaratılışında yok böyle şey. Aklı fikri ailede, o kadar. Belki olgun bir adamın aşkı budur. Ne de olsa düşünüyor beni. Yalnız Raya bambaşka şeyler düşlemişti. Hayat Pickwick kulübü değil, anlamanın, katı pratik olmanın çağı geldi. Böylesi daha iyi. O akşam Osip, Raya'yı düşünürken kendi kendine, ne de tatlıdır diyordu. Ne kadar da uzakta, sanki başka bir gezegende. Birden içine kasvet çöktü. Rahat, insanın dilediği gibi soluk alabildiği bildik bir vadi gibi Kiev, Kreşçafik'in ışıklarını, bahçeleri, iri yıldızların serpiştirildiği gökyüzünü düşündü. Burada her şey bana yabancı. Ağaçlar, insanların dili, gece. Kendi kendine kızdı. Bana da ne oluyor böyle? Tıpkı romanlardaki gibi. Yabancı mıyım burada? Her yer benim. Moskova, bu çamur deryası, az önce garip bir sesle kafam kazan gibi oldu diye bağıran ustabaşının sesi. Her yer, her yer benim. Yüreğimi sıkıştıran bir ön seziyle kendi kendine alçak sesle. Raya da benim, diye ekledi. Raisa Grigorievna, Anne Karenina için 2 bilet aldım. Kana içini çekti. Fomichev'in sevimli biri olduğuna emindi. Fazla ileri gitmez, Raya'yı eğlendirmeye çalışırdı. Canı sıkılıyordu Raya'nın. Kana kocasız kalmanın ne olduğunu iyi bilirdi. Naum çekip gittiğinde her şeye hazırdı ama devir başkaydı. Tiyatroya gidemezlerdi. Çünkü o çağlarda Tanrı'dan korkulurdu. Belki saçma ama korkuluyordu işte. Raya'yı ne tutabilir? Fomichev'ten hoşlanıyor. Dün nasıl da sinirlendi. Kimse bana telefon etmedi diyordu. 15 dakika sonra Fomichev aradı. Çok iyi bir görünüşü var ama Raya gibi genç. Kana genç karısının 1 yıl bırakmasının doğru olmadığını söylemeye kalkmış. Oğlu kızmıştı. Tabii Osip durumun farkındaydı. Akıllı çocuktu. Ama devlet işi söz konusuydu. Raya'dan biraz daha önemliydi bu iş. Yalnız Osip karısına bağlanmıştı. Küçük alaları vardı. Oysa koca olmadan kadınla aile yürümezdi. Her şeyi bırakıp aklına esen yere gitmesi, kendisiyle ilgisi bulunmayan bir savaşa katılması için insanın Naum olması gerekirdi. Zavallı Naum. Yaşamıyor, uyduruyordu. Leva'nın babasına çektiği belli. Yalnız kısmeti var. Doğuştan kısmetli. Oysa Osip daha sakin biri. Ama içinden geçenleri kim bilebilir? Raya deli olduğunu söylüyor. Kuzeye gitmeyi kendi istemiş. Belki Osip de Naum gibidir. Belki de Tanrı yok diyorlar. Oysa Tanrı'dan başka kim anlar insan yüreğinden geçenleri? Kana bir yandan içini çekiyor, bir yandan da küçük alayı yatırıyordu. Anna Karenina'nın acıları çok büyüktü. Yanındakini unutan Raya ağladı. İşler yolunda. Mütevaffa Roche'nin şerefi kurtuldu demişti Lansiye, Marcelin'e. Yine de Roy'la hesaplaşmayı hep ileriye bırakıyordu. Rusların siparişini teslim etmişti. Verdiği sözü tutmak zorundaydı. Kukla değilim. Ama Roy'la bağları koparmaya bir türlü karar veremiyordu. Jelinot'u satmanın da durumu düzeltmeyeceği ortaya çıktı. Bunu öğrendiğinde Lansiye sevindi. Çok iyi. Aslında Marcel'in varlığını elinden alıp soyabilir miydim onu? Bir mucize olması olasılığı gitgide azalıyor. Lansiye Roy'la birlikte çalışmak zorunda olduğu düşüncesine kendini alıştırıyordu. Utanacak ne vardı? İşleri bozulmuş, bütün kapıları zorlamıştı. Almanlar sanayimize para yatırıyorlarsa bizimle savaşmaya niyetleri yok demektir. Yine de Alman Almandır. Ama Şirke'yi Sirbelin'e çağırmak zorunluluğu yoktu. İş hayatına gelince her zaman kötü kokardı bu meret. Lansiye kendini böyle avutuyordu ama yüreği el vermiyordu. Hep çıkış yolu peşinde bir sağa bir sola başvuruyordu. Kırgın da olsa sonunda Bertie'ye danışmaya karar verdi. Bir zamanlar Bertie Lansiye'nin evine sık sık gelirdi. Onun dostu sayılıyordu. Birden ortadan kaybolmuştu. Yine de Lansiye gidip Bertie'yi görme kararından vazgeçmedi. Akıllı, sözü dinlenen bir adamdı. Kim ne derse desin, Nivel'in gözünde usta bir demagog, Lejan için gizli bir faşistti ama her şeyden önce becerikli adamdı. Kendisine miras kalan kırık dökük fabrikayı Fransa'nın en büyük sanayi tesislerinden biri yapma başarısını göstermişti. Onun gibi bir adam Roy'la ipleri koparmanın yolunu bulabilirdi. Üstelik Bertie gerçek bir Fransızdı. Avrupa Ajansı hikayesine Marcel'in kadar o da sinirlenecekti. Aslında bu Bertie çok zeki adamdı. İyice belirgin çizgileriyle yüzü Foucault'un resimlerini hatırlatıyordu. Ve iradeli bir insan ortaya koyuyordu. Her zaman kendine hakimdi. Ara sıra üst dudağının hafifçe titremesi sinirlendiğini ortaya koyardı. Tek başına o kadar az eşyalı bir evde oturuyordu ki gören evi boş sanırdı. Bertie eşya meraklısı değildi. Onun gözünde Korbel, tabii bunu Lansiye'nin yanında söylemiyordu, bit pazarından farksızdı. Deli gibi çalışırdı. Fabrikasının çevresinde işçiler için güzel, minik evler, bir okul, bir hastane yaptırmıştı. İşçi sitesini hayranlıkla seyreden bir milletvekili, böyle giderse sonunda komünist olur, çıkarsınız demişti. Bertie bir kahkaha attı. Olacak şey değil. Her şeyden önce ben kapitalistim. Ama kazandığını cebine atmak isteyen nesi var nesi yok kaybedebilir. Çağın gereklerini düşünmeli insan. 1900 yılının 1 Ocak günü doğmuştu. Şaka olsun diye biraz da böbürlenerek yaşım 20. yüzyılın yaşı derdi. Bertie'yi herkes tanırdı ama dostu yoktu. Üstelik dost edinmek için de bir şey yapmıyordu. İçine kapanık bir adam birçokları için anlaşılmaz bir yaratılıştı. Yine de davranışları mantıklı ve sertti. Mado'ya yönelen duygularını keşfettiğinde ödü patladı. Lansiye'ye durmadan gidip gelişinin nedenini anlayınca kendi kendine söylendi durdu. Nedir bu delice istek? Ona kayıtsız kalamıyorsam biraz da bana karşı kayıtsız olduğu içindir. Güzel, üstelik aptal da değil, burası gerçek. Ama ne ondan çirkin ne de akılsız sayılmayacak binlerce ve binlercesi var. İlginç yanları varsa babasıyla anısından aldığı kötü çizgilerdir. Hoppa! Bir sürü gariplikler yapıyor. Tıpkı masaldaki Ağustos böceği gibi. Böylelerinden ruhsuz, kocalarına top attıran kadıncıklar ya da tavancayı ateşleyebilen isterikler çıkar. Bütün bu gerçekler Bertie'nin gözünde yeterliydi. Ama kendi kendini kandırmasına yetmiyordu. Delice bir inat, büyük bir ihtirasla Mado'yu düşünmeye devam etti. Genç kıza duygularını açmamış, canını sıkmadıkları, soğuk davranmadıkları halde Lansiye'lere uğramaz olmuştu. Kendi kendine Mado'dan vazgeçebileceğini kanıtlamak istiyordu. Lansiye, hepimiz, Marcel'in, Mado, bizi unuttuğunuz için size kırgınız dediğinde, duygularını göstermez bilinen Bertie ne yapacağını şaşırdı. Güç durumda olmasa Lansiye, Bertie'deki değişikliği anlardı. Ama şu sıra bir şey görecek hali yoktu. Yapacağı görüşme onu yeteri kadar üzüyordu. İşin başından, yani mali güçlüklerden başlayarak anlatması gerekti. İtirafların en tatsız yerine geçmeden soluk almak için durduğunda Bertie, "Duydum," dedi. "Sevgili dostum, biraz geç doğmuşsunuz. Size ne kadar değer verdiğimi bilirsiniz ama zaman değişti. Eski, yanılmıyorsam 16. Louis'den kalma tüfeğinizi göstermiştiniz bir gün bana. Çok güzel bir şeydi ama tüfek ateş etmiyordu. Siz geçen yüzyılın alışkanlıklarını korumak istiyorsunuz. Biz 20. yüzyılın ortasındayız. Sizin gözünüzde Rochelle müessesesi, Corbel'in bir şubesi. Hem tatsız bir şubesi. Sonuçlar ortada. Bugün insan olduğu yerde kalamaz. Ya işini büyütecek ya da ölüp gidecek. Ölüp gitmek sözünü duyan Lancia ürperdi. Konuşmanın başlangıcı hiç de hoş şeyler muştulamıyordu. Hem ne bekleyebilirdi? Ne kadar zeki olursa olsun, Bertie ötekilerden farksızdı. Yine de kendini zorlayan Lancia acıklı hikayelerini bitirdi. Almanların Fransa içindeki girişimlerine Bertie'nin şaşacağından emindi. Oysa Bertie başını sallıyor, arada bir gülümsüyordu. Aklınıza böyle şeyler gelir miydi? Ama sevgili Lancia, ben şaşılacak bir şey göremiyorum. Öteki sanayi dallarında da aynı şeyi yapıyorlar. Olağan, onları suçlamaya bile kalkmayacağım. Yaşamaya çalışıyor adamlar. Biz uyuyorsak suç onların değil ki. Yakınlaşmadan yana olduğunuzu bilmiyordum. Yakınlaşmadan yana olduğumu söyledim mi? Almanlar, Ruslar, Papular, Yeni Gine ve dolaylarının yerli halkı. Benimle çalışmayı isteyip çalışabilirlerse onlarla çalışmaya hazırım. Bunun önemi yok. Almanlar aramıza sızdığı için değil, beraberlikten, umuttan, itici güçten yoksun olduğumuzdan felaketimize koşuyoruz. Rusya'yı ele alalım. Bolşevikler komünizmin zafer kazanacağı umuduyla halklarını ayakta tutuyorlar. Onlarda bizim ikimiz gibi adam yok. Birinin hakkı yense hiçbir yere başvuramaz. Oldukça kurnaz bir buluş. Amerika'da insanları başka türlü destekliyorlar. Bolluğun ardından kıtlık mı geliyor? Kıtlığı bir bolluk çağı izliyor. Aç mısın? Karnını doyurmak için yiyeceğin hindiyi beslemeye almışlardır bile. Çamurda mı tepiniyorsun? Seni 48 eyalete de götürecek otomobili yapıyorlar. Tabii uzantıları yeryüzü cennetine varmıyor pek. Yine de elle tutulur şeyler sunuluyor. Hitler bir üçüncü yol buldu. Avrupa'yı ele geçirmek gerek diyor. O zaman her yoksul Alman'ın heybesinde, siz 4. Henry'den kalma bir cılız tavuk sanırsınız. Hayır, orada her şey dev boyutlarda. Heybesinde bütün bir kaz olacak. Sırası geldikçe Naziler hatırlatmaktan geri durmuyorlar. Almanya yenilirse boş heybe bile kalmayacak. İşte düşmanlarımız. Onlara neyle karşı çıkıyoruz? Kabine buhranlarıyla, borsa rezaletleriyle, grev düzenleyen bir hükümetle. Uygulayamayacaklarını bile bile anlaşma imzalıyor, panayır düzenbazları gibi olmayan silahları gösteriyorlar. Ne şaşıyorsunuz? Lancia, Bertie'nin haksız olduğunu seziyordu. Ama nasıl karşı çıkabilirdi? Bu adamın insanı yere seren bir mantığı vardı. Bana kalırsa biraz ileri gidiyorsunuz. Fransızları kızdırırlarsa hepsi savaşır. Verdun'u düşünüyorum. Hayır, Fransa ölmeyecek.